neyse adımız yemekleri
hazırlayarak
hayatın sesleri. Hayatın seslerinden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize merhaba diyoruz. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yepyeni bir hayatın sesleriyle işte yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar bugünkü programı. Ve yayının sizlere ulaşmasını sağlayan kumanda masasında arkadaşım sevgili Ali İhsan Yıldız'la birlikte. Mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımız programımızda sizleri de yayınımıza beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi vereceğim şimdi. Lütfen iyi not edin. Çünkü yarışmamız için de bu telefonlardan ve adreslerden ulaşabileceksiniz bizlere. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz bizleri program süresince. Program süresince ve program sonrasında yine ulaşabileceğiniz bir de elektronik posta adresimiz var. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter'dan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabileceksiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, yeni bir hafta dedik. Yeni bir haftanın temasını da hemen siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu hafta çay. Siz sevgili dinleyicilerimiz, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için çay ne anlam ifade ediyor? Benim için çay diye başlayan cümleleriniz gelsin lütfen az önce verdiğim telefon numaralarına, elektronik posta, Facebook ve Twitter üzerinden de ulaşabileceğinizi söylemiştik. Bu haftanın sonuna kadar devam edecek sizler için çayın ne ifade ettiğiyle oluşan cümlelerinizi almaya devam edeceğiz. Cuma günü programımızın sonunda çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Evet, biz Türkler için çay olmazsa olmazlarımızdan sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz. Çay içmezsek başımız ağrır, çay içmezsek güne başlayamayız. Kim bilir siz sevgili dinleyicilerimiz için neler neler ifade ediyor çay. Evet, bekliyoruz çayla ilgili cümlelerinizi. Çayın tarihi çok eskilere dayanıyor sevgili dinleyicilerimiz. Çin kaynaklarına göre çay, M.Ö. 2737 yılında imparatorun kaynayan suyuna bir çay yaprağının düşmesiyle içilmeye başlamış. Çay içmeyi bir tören haline getiren Japonların söylencelerine ise çay, 519'da keşiş dharma ile başlıyor. Bu söylenceye göre münzevi bir yaşam süren dharma, uykudan kaçmaktadır. Bir gün uykuya yenik düşünce göz kapaklarını kesip atar. Göz kapaklarını attığı yerde çay biter ve keşiş bu bitkinin yapraklarını yiyince uykusunun açıldığını görür. Çayın Çin'den batıya ulaşması 1500'lü yılları bulur. Türkiye'de çay içildiğinin en eski tanığı ise Evliya Çelebi'dir. Buradan da Anadolu'da çayın 1600'lü yıllarda tanındığı anlaşılmaktadır. Ancak çay tiryakiliği 1840'larda başlar. Çaycı adıyla anılan Hacı Mehmet Arif Efendi, 1877'de yayınladığı Çay Risalesi'nde 30 yıldır tiryakisi olduğu çayın yararlarını anlatır. 1878'de Japonya'dan tohum getirtilerek Doğu Karadeniz'de çay üretimi denenir. Ancak Batum'un Ruslar tarafından alınması ve Kafkasya'dan büyük göçlerin olduğu bu dönemde çay üretimi yaygınlaşamaz. Buna karşın çay tiryakiliği 1. Dünya Savaşı'na kadar iyice artar. ...1917'de Halkalı Ziraat Mektebi hocalarından Ali Rıza Erdem, Rize'de çay yetiştirilebileceğini saptar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Rize'de asayiş, düzeni sağlamak için komisyon kurulmasını gerektirecek kadar bozuktur. Komisyonda Rizelilerin göç ettirilmesi görüşleri ileri sürülürken, İktisat Vekaletinden Zihni Derin, çay üretiminin teşvik edilmesini savunur. 1923 yılında Batum'dan tohum getirilerek 8 dönümlük bahçede deneme başlar. Ancak konuyla ilgilenen çıkmadığı için girişim yarıda kalır. 1938'de yine Rize'de çay üretimine yönelik bilimsel ve teknik donanım için hazırlıklar yapılır. 1940 yılında da gerekli ekonomik programı düzenleyen kanun çıkarılır. İkinci Dünya Savaşı yılları çay tiryakileri için zor yıllardır. Pek çok şeyde olduğu gibi çay da karneye bağlanarak 2 aylık tüketim hakkı 20 gram olarak belirlenir. Savaşın ardından 1947'de Rize Çay Fabrikası üretime geçer ve aynı yıl 20 tonluk ilk ihracat yapılır. 1948'de ise özel sektöre de çay üretimi için izin verilir. Türkiye bugün dünya ülkeleri arasında çay tarım alanlarının genişliği bakımından 6., kuru çay üretiminde 5., kişi başına yıllık tüketim bakımından da 4. sırada yer almaktadır. Birkaç küçük not daha. İklim gereği komşumuz Ruslar da çayı çok seviyor. Kendi kendine kaynayan anlamındaki semafor yani semaver Rus icadı. Doğu Anadolu ve Karadeniz'de çay bardağı anlamında kullanılan istikan, kıtlama ve bardağı ters çevirme alışkanlıkları da Rusya'dan gelme. Yine paşa çayı deyimi de Rusça'dan general çayından dönüştürülmüş. Aynı zamanda Ruslar da çaya çay diyor. Çayı da bazı geleneklerini de dışarıdan almışız ama bugün Türkçenin çay sözlüğünü yazmak mümkün. Çayın tazeliğiyle, rengiyle ilgili deyimlerimiz saymakla bitmez. Demlik ve çaydanlık kullanımı da en özgün biçimine Türkiye'de kavuşmuştur.
Yardan geçerim, ne çaydan geçerim. Kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim. Seni bir yudum da diye içerim, içerim, ay içerim. Senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Süzülürüm, nazlanırım, şakadan sızlanırım. Bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimi dudağımı yaksan da beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Ne çaydan geçerim, kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Ne senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Sözlerim, nazlanırım, şakadan sızlanırım. Bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimin dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
Evet, Nükhet Duru'nun Çay adlı şarkısını dinledik. Bekliyoruz sözcükleri dedikten sonra şimdi bir Fransa'ya uzanmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Tansu Sarıtaylı telefon hattımızda. Merhabalar.
Merhaba.
Evet, şimdi önceki hafta Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının etkileri hala sürüyor. Saldırının zanlılarının sağ yakalanmamasının ardından tabii pek çok soru işareti vardı, cevabını bulamadı. Şimdi Fransa'da yaşayan Türk halkı bu saldırı karşısında nasıl bir tutum sergiledi? Neler aktaracaksınız bizlere sevgili Tansu Sarıtaylı?
Evet, malum biliyorsunuz geçen hafta biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırı ve kanlı baskın, hayatını kaybeden kişiler ve hayatına kasteden aile kişilerin de hayatını bedeliyle ödemeleriydi. Ve gündemde, Fransa gündeminde bu konuşuluyordu, hala konuşuluyor. Gerçi Charlie Hebdo yazdığı, çizdiği karikatürlerle gündeme gelmişti ama bu sefer kendi hayatlarını, canlarını vererekten gündeme geldiler. Ve hala da gündemde devam ediyor. Gündemde devam etmesinin nedeni de bu Charlie Hebdo dergisinin çalışanlarını, hayatını kaybedenlerinin yakınlarına maddi destek sağlamak için basılan 3 milyondu. Sonradan 5 milyona çıkarıldı. Bu sayının ücretlerinin satışından gelecek paraların bu ailelere verilmesiydi. Ama bu 5 milyon basıldığı halde bayilere çok az sayıda dağıtılması ve her gün dağıtılması bu Charlie Hebdo dergisini almak isteyenler bazı sevimsiz olaylarla yaşandı. Gazete bayilerinin önünden paketler çalındı. Veyahut da bir kişi 3 tane aldıysa niye 3 tane alıyorsun, birisi benim deyip elinden zorla çekip alanlar oldu. Alamayıp hayıflananlar oldu. Hatta alıp da niye yapacağım diyenler oldu. Ve buna benzer olaylar var ve devam ediyor. Şu anda Fransa'da bu gündemdeki olaylar bunlar. Tabii peki, saldıranların cenazeleri de naaşlarına defnedildi. Ayrı ayrı mezarlıklara gizlice defnedildi. O Kuaşi kardeşlerin Kolivali'ninki daha henüz defnedilmedi. Bizim vatandaşlara gelince, Türklere. Türkler tabii ilk gün olaydan büyük üzüntü duydular. Terör her yerde terördür. Terörün rengi, dili, milliyeti biliyorsunuz ki olmaz. Onun için Türkler de burada gerçekten rahatsız oldular. Yapılan insanlık yürüyüşüne Türkiye'den Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı gibi Fransa'daki Türk İslam dernekleri, Fransa Türk Yüksek Konseyi, bunlar gruplar halinde, dernekler halinde katıldılar ve bunu kınadılar. Yani katliamı kınadılar, insanlığa yapılan bu saldırıyı kınadılar. Onu baştan söyleyebiliriz çünkü Fransa'da yaşıyoruz. Fransa'nın yasalarına göre hareket etmeniz gerekir diye sloganlar bile atıldı.
Peki bu arada Fransa'da Müslüman göçmenlere yönelik dışlayıcı, ayrımcı, ırkçı söylemlerin devlet politikası haline getirilmesini isteyenlerin sayısında da bir artış var değil mi? Fransız halkının olaya ilişkin görüşlerini de paylaşır mısınız lütfen?
Şimdi devlet politikası derken devletten resmi olarak da bu şu dinden yapıldı, bu dinden diye değil. Biz devletin gerek başbakanın gerek cumhurbaşkanının açıklamaları var. Hatta İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Bizim savaşımız inançlarla değil, bizim savaşımız terörizmle diye böyle bir açıklaması oldu. Bunları baştan belirtelim. Tabii halkın tutumuna gelince iki gün evvel bizim vatandaşlardan telefon edenler oldu. 5 ayan bir kafeye gitmişler. Burada bir kahve istemişler. kahve yok demiş. Kahve bu saatten sonra kahvemiz yok. Onlara demişler ki o zaman biz başka bir kahveye gidelim. O kahvenin sahibi demiş ki Just Be Charlie, ben Charlie'yim demiş. Ve bizimkiler oradan çıkıp gitmişler. Yanlarında bir Arap bayan arkadaşları da varmış. Ve başka kahveye gittiklerinde aynı şekilde kahvelerini söylemişler içerken. Orada bir grup hepsi birden Nusom Charlie'yiz demişler. Biz Charlie'yiz. Tabii bunlar bir yerde kışkırtıcı durumlar, üzücü durumlar. Yani bundan kimseye memnun olacağı bir durumlar değil. Üzücü. 5 milyonun üzerinde Fransa'da Müslüman yaşıyor. Ve bunların çoğu da Fransız vatandaşı olan kişiler. Tabii bu Türklere yönelik meselesi diye bir şey yok. Türklerle zaten uzaktan yakından din birliğinin dışında herhangi bir alakası da yok. Bunu zaten aşırı uçların yaptığı da, yani bunların normal olarak da din adına yaptıkları, çok Müslümanlarla da konuşuyoruz, Fransızlarla da konuşuyoruz. Onların da söyledikleri şu, yani Charlotte Doe'nun çizmiş olduğu Muhammed karikatürlerinden daha fazla bu iki kardeşin yapmış olduğu saldırı İslamiyet'e zarar verdi. Bunu dile getiriyorlar. Tabii Fransa'da bu zor şartlarda, hayat şartlarında herkes etkileniyor. Neden etkileniyor? Metrolarda devamlı olarak da anons var. Bazı istasyonlar kapalı. Nedir? Unutulan bir koliden dolayı, unutulan bir valizden dolayı. Eskiden böyle bir durum olmazdı. Her tarafa bakıyoruz. Şimdi Paris sokaklarında çok köşe başında askeri cemseler görüyoruz. Askeri kamyonlar görüyoruz. Eli silahlı askerler görüyoruz. Eskiden tamam jandarma görüyoruz. Lacivert elbiseli. Ama şimdi resmen askeri kıyafette asker kimler dolaşıyor? Tren garlarında, metro girişlerinde, büyük mağazalarda, alışveriş mağazalarında aynı şekilde kontroller yapılıyor. Alışverişler düşmüş. %8, %10 oranına varan bir alışveriş düşüşü var. İnsanlar toplu yerlerde bulunmak istemiyorlar. Toplu alışveriş yapılan yerlere girmek istemiyor. Bunlar Fransızlar da bunu. Hatta bazı dün yapılan bir röportaj vardı. Bazı Museviler Fransa'yı terk ederekten İsrail'e yerleşmek için hazırlık içinde gidenlerin olduğu şeklinde bilgiler aktarıldı. Röportajlar yapıldı. Ve bu ülkenin gerçekten ürkütücü bir durum. Fransa şimdiye kadar bu terörle bu kadar işçi olmamıştı. Ama maalesef bundan sonra artık Fransa sokaklarında bir vatandaşımızın söylediği gibi her sabah çocuğumun elinden tutup okula götürürken çocuğum bir polisle karşılaşacak, bir askerle karşılaşacak. Bana baba ne dediği zaman ben buna ne söyleyeceğim? Çünkü eskiden böyle bir durumda karşılaşmıyorduk. Yani bunu söyledi vatandaşımız da. Evet, doğru. Konsolosluğumuzda vatandaşlarımıza bazı çağrılarda bulunuyor. Aman sakin olalım. Herhangi bir şey olursa size bir saldırı, sözlü saldırı olsa bundan haberimiz olsun. Gerekli yerlere bize bu gerekli mercilere bunları iletelim. Irkçı bir tutum olursa diye böyle bir çağrımızda konsolosluk olaraktan böyle bir çağrısı var konsolosluğumuzun.
Evet.
Yani Fransa'daki tutum gerçekten son günlerde Fransızlar da diken üstünde. Yani Fransa'da yaşayan herkes diken üstünde diyebiliriz yani.
Ki Müslüman göçmenlerin sizin de söylediğiniz az önce 5 milyonun üzerinde olduğu düşünülürse Fransa'da yaşayan gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşanacak gibi görünüyor. Biz yine bu süreçle ilgili her türlü bilgiyi sizden almak üzere bugün için çok teşekkür ediyoruz sevgili Tansu Sarıtaylı.
İyi yayınlar diliyorum Paris'ten. Görüşmek dileğiyle gelecek günlerde.
Hoşçakalın, iyi günler. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Fransa'dan sevgili Tansu Sarıtaylı aktardı bize oradaki son gelişmeleri. Şimdi Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Çok. Hayatının tümü oldun, gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. festivali gibisin. Katılmak istiyorum, önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli, çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Sen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldun. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.
Alternatif anne. Saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Jingle'ımızda duyduğunuz gibi Alternatif Anne bölümümüz başladı. Alternatif Anne E-Dergisi'nin kurucusu ve genel koordinatörü sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte. Ve bir de konuğu var. Çocukça Başkent sitesi kurucusu sevgili Eda Dilhan Aydın da bizimle. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Evet, Çocukça Başkent'ten ilerleyen dakikalarda bahsedelim ama ilk olarak şehirde çocuk yetiştirmekten söz edeceğiz değil mi sevgili Gülüş?
Evet, hazır Çocukça Başkent diye bir siteyi kurmuş birini yakalamışken ben şunu düşündüm hakikaten. Çocuklara sürekli etkinlik düzenliyoruz. Hiç fark ettiniz mi? İşte cumartesi şunu yapsın, pazar bunu yapsın, tenise de gitsin, basketbola da gitsin.
Müzikle de uğraşsın.
Müzikle de bir enstrüman çalsın. Tabii ödevlerini de unutmasın bunları yaparken. Bütün bunlar tabii bir çocuğu çok fazla dolduruyor. Bütün pedagoglar bunu söylüyor ama bunun sınırını genellikle biz bilmiyoruz, kaçırıyoruz. Şehir çocuğu olmak sanki böyle bir şey gibi düşündüm. Çünkü onları sokağa çıkaramıyoruz biz.
Çünkü müsait değil ki. Son yıllarda hızla artan şehirleşme değil mi? İnşaat sektöründeki artış, parkların, yeşil alanların azalması, çocuklarımızın nefes alabilecekleri yerler yok artık herhalde değil mi?
İşte gözetim altında tutulduğu sürece aslında bu da yapılamayacak bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı. Çünkü önemli olan oradaki çocuklar, çünkü dışarı çıkmadığı sürece çıkmadığı sürece bu sıkıntı hem kaslarına hem de sosyal psikolojik durumlarına etki ediyor. Bu durum etki ettiği sürece de hiçbir zaman bazı sorunları çözemiyoruz. Çözülmüyor. Dışarı çık, iletişime geçmediği süreç boyunca. O süreç olmadığı sürece de insanlar ister istemez çocuklarıyla garip bir şekilde tartışmaya giriyorlar. Çocuk dışarı çıkmıyor, sosyalleşemiyor, iletişim kuramıyor. İletişim kuramayınca oyun oynayamıyor. O biraz önce Gülüş'ün bahsettiği etkinliklere gitse bile verimli olmuyor. Çünkü çocuk iletişimi bilmiyor.
Sen onu biliyor musun? Yani neden bir etkinliğe gitmek bahçeye çıkmak kadar etkili değil bir çocuk için? Bunu nasıl anlatabiliriz?
Çünkü sosyal bir ortam. Orası doğal bir ortam değil. Orası yapay bir ortam. Benim için hazırlanmış bir oyun oynamam için hazırlanmış bir oda. Masa, sandalye. Ama dışarı çıkıldığı zaman o masa geri gelince kaldırım o masa. Yeri gelince o taş çay bardağı. Yeri gelince o kum yemek. Yeri gelince o kumdan taş yapılıyor. Kozalaktan top yapılıyor.
Aktivitelerde bir moderatör var yani kontrol eden. Şimdi şunu yapacağız çocuklar diyen biri var. Halbuki öbüründe çocuklar kendi aralarında konuşarak.
Liderlerini kendi seçiyorlar. Liderleri kendi seçiyor. Her oyunun lideri var.
Çok başka bir
tabii,
şey.
Tabii lidersiz oyun yapmak mümkün, kurgulamak mümkün değil.
Peki ben şunu sormak isterim. Acaba şehirde çocuğu sokağa çıkarmaktan biraz da biz anneler mi çok fazla korkuyoruz? Yani gereğinden fazla mı tedirginlik gösteriyoruz acaba?
Dışarı çıkartma güvenlik açısından kısmi olarak haklı olduklarını düşünüyorum. Ama çok yanımda olsun diye değil, uzakta olduğu sürece benden. Yani gözümün gördüğü, yani görüş mesafemin içinde olduğu sürece benden uzaklaşması çocuğun güven sınırını belirler. Biz küçük çocuklarla test yapmaktansa böyle şeyler kullanırız. Benden ne kadar uzaklaşıyorsa korkusuzca o onun güven alanıdır. Kendi güvenli hissettiği alan ve ne kadar kendi güvendiğini gösterir. Görüş alanımın dışında mesela sitelerde oturuyoruz çoğumuz artık. Ya da küçük mesela ben bahçede oturuyorum ve orada hala çocuk parkları var. Yeğenlerimi götürüyorum. Çünkü orada o çocuklarla paylaşmaya yeri geliyor kendini savunmayı öğrenmesi için. Çünkü ben her an yanında olamayacağım.
Tabii özgüven, duygusal gelişim bunların hepsini olumlu yönde etkiliyor. Hem tabii doğayla temas.
Kasları için de bizim zamanımızda oyun hamurumuz yoktu. Ve ben biliyorum ki çamuru suyla karıp çamurla oynadım. Onun kurumasını bekledim. Solucan kestim.
Evet.
Biraz önce Dilhan görüş alanından bahsetti ya, ben de onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Bence birazcık biz anneler çocukları görüş alanımızdan çıkarmak için de çalışmalıyız. Çünkü o bizim görüş alanımızda kaldığı sürece ben biliyorum açar pencereyi, Ahmet niye öyle diyorsun arkadaşına, git barış bakayım. Ya o kadın sana ne? Yani o orada kendi dünyasını kuruyor.
Bu eskiden de yok muydu? Sokak aralarında oynarken anneler yine aynı şeyi yapmazlar mıydı?
Yani ben mesela hakikaten şimdi oğlum 8-10 yaşına geliyor artık ama son 2-3 yıldır ben görüş mesafemden çıkartmaya çalışıyorum onu. Çünkü istiyorum ki gitsin hatalarını yapsın arkadaşlarıyla. Ben sinirlenmeden, ben endişelenmeden ne yaşayacaksa yaşasın arkadaşlarıyla. Ve hakikaten bakıyorum bir gün ağlayarak geliyor. Bir gün sinirli küsmüş geliyor. Bir gün bilmem ne. Ama ne yapıyor ediyor? Kendi halletmeyi öğreniyor. Ben karışmadan. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii hangi yaştan itibaren o görüş mesafesini kısmaya başlayacağız? Bu her annenin kendi şeyi olmasa.
Normalde kaç yaşında başlaması gerekir ki?
Yani biz olabildiğince küçük başlatıyoruz bu durumu. Çünkü ne kadar küçük yaşta özgüvenini kazanmasını, yani en azından yavaş kademeli olarak, hani 5 yaşta beraber kademeli olarak yavaş yavaş uzaklaşması ve sonunda mesela ilkokulla beraber kendi yemeğini alabilir, kendi yemeğini, zaten hani siparişleri artık küçük çocuklar da veriyor ama hani gidip self servis olan yemek kat food court'larda kendileri almalarını
çok çabuk sosyalleşen genç nesiller yetişmesine de katkı sağlayacak.
Evet, zaten sosyallikleri biraz bizim dönemlerimizden daha farklı bir yolda ilerliyor. Yani bir internet mecrası var, sosyal medya var. Sosyalliği orayla bağlantı kuruyorlar artık.
Evet, ama şimdi orada 300-500 arkadaşları var. Kendilerini çok popüler zannediyorlar ama yalnız değiller mi?
Aynen öyle, tabii ki. Çünkü cümle kuramıyor. Evet. Yani kendi ifade edemiyor. Kavga ediyor. Çünkü sosyal medyada artık yani kahramanlar var ve her şeyi söyleme hakkı olduğunu iddia ediyor. Bizim yani profillerimizin altına da yazılan bazı yorumlar oluyor çoğu zaman. Bunlarla karşılaşıyoruz ama işte iletişim, yani bu şekilde karşılıklı dokunarak iletişim evet. bambaşka bir şey.
Evet. Bir de biliyor musun, sosyalleşmeden belki biraz daha önemli olan özgüven kazanmak.
Özgüven olmayan çocuk sosyalleşemez zaten. Yani bu bir aslında yani bu bir döngü. Hani özgüven, sosyalleşme, sosyalleşmek. Çünkü sosyalleştikçe özgüvenin de artar. Ben yapabiliyorum, konuşabiliyorum der.
Ben burada şunu düşündüm, çünkü bazı anneler, babalar, anneler daha ziyade şunu düşünebiliyorlar. Canım benimki de biraz geç şey kazansın, sosyalleşsin, ne yapalım. Ama böyle bir şey yok yani, o çocuğun belli yaşta bir ihtiyacı var değil mi? Sen benden daha iyi anlatırsın bunu değil.
Estağfurullah. Hani ben sadece işim, hani bunu iş olarak yapıyorum. Sen bir anne olarak farklı bir boyuttan anlatabilirsin. Ben bunu bir öğretmen ya da bir öğrenci koçu olarak ya da işte yakın zamanda bir pedagog olarak inşallah anlatacağım. Yani anlatabilirim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece çocukların sosyalleşmesi, annelerin bu korkuları sadece sosyalleşmek adına değil. Yani sadece fiziksel değil, özür diliyorum. Sosyalleşmelerinden de korkan bir anne tayfası var. Yani benim çocuğum çok herkesle konuşmasın.
Bak. Neden? Çünkü o çevredeki değil mi?
Etkilenmesin.
Evet.
Çevreden öyle bir korkuyor ama evet. Korkunun ecele faydası yok.
Yok. O çocuk öyle hayat, de böyle bir şekilde iletişime geçecek her şekilde. Okula başlayınca ilkokulda anneyle olmayacak. Özellikle bunu okul öncesi annelerde çok görüyoruz. İlkokul 1'le çok bunu eğer butik bir okula gidiyorsa belki biraz daha devam ettirebiliyor ama ortaokulda çocuk artık ergenliğe gelince diyor ki dur anne.
Tabii haklı olarak.
Yani dur, senin bir sınırın var diyor ve yani ben şunu biliyorum ki çok yakın, yani bir danışanımın 9 yaşında kızı var. Çocuk artık uzaklaşıyor, dedi ki ben artık ikinci çocuğu düşünüyorum çünkü benden koptu.
Kendi için düşünüyor. Kendi
için. Evet. Yani bu dolayısıyla bunu kendi için diyor. Çünkü çocuk benden uzaklaşıyor. Dışarıda ortamla kuruyor. O çocuk tehlikeli hale geliyor. Benim çocuğumu kötü etkiliyorlar. İyi ya da kötü fark etmiyor. Yargı bu oluyor.
Bu çocuğa güvenmeme sendromu üstünde biraz çalışsak mı acaba?
Çok. Kesinlikle. Çocuğa ve çevreye, insanlara, aslında total olarak hayır, insanlar.
Yani şimdi sonuçta sokakta evet kötü insanlar olabilir. Çocuğumuz bunun farkına varmayabilir. Ama burada biz mi çocuğu sürekli koruyacağız, yoksa biz çocuğa kendini nasıl koruyacağını mı öğreteceğiz?
İşte çocuğa sürekli korunmaktan da bahsetmiyorum. Mesela işte savunmakla korunmak farklı şeyler. Sürekli savunma halinde yaratırsak çocuk sürekli alert gezer. Ve o da ister istemez mutsuz bir hayat. Düşünsene sürekli gardınızı alıp yaşadığınızı. Ama kendimi koruyabilmek başka bir şeydir. Baştan alırım önlemimi zaten. Bu ikisi arasında çok fark var. Biz hep savunmayı öğretiyoruz, korumayı değil.
Evet.
Evet.
Sıkıntı oradan başlıyor.
Peki nasıl öneriyorsun çocuğun kendini korumayı?
Baştan koşulları olası, yani eğer ona bir hayat simülasyonu yaratabilirseniz oyunlarla, sokağa çıkarak, yani biz ona öyle diyorduk eskiden, yani bahçeye, parkta bir simülasyon yaratırsak bu normal hayatta karşılaştığınız zaman o ilk tepki bir aşı gibi bu. Aşılandığımız aynı aşı gibi. Aşı, yani ölü mikroplar veriyoruz ya vücudumuza, alıyoruz. İşte aynı onun gibi ölü mikroplar sebep, hani biraz onlarla karşılaştırıp gerçek mikropla karşılaşınca
evet.
Kendi korumasını öğretebiliyoruz.
Sanki bazı durumlarda anne müdahale etmek yerine müdahale etmemeyi seçse. Yani görmezden gelmeyi seçse acaba.
Nerede öyle anneler acaba?
O biraz şey
biraz zor galiba değil mi?
Yeni nesil. Mesela benim annemin döneminde var.
Evet.
Ben annemin bana bildiği, yani hala ben 35 yaşındayım, annem bana diyor ki kendi kararlarım.
Anneler tahammülsüz çocuklarına karşı. Çünkü çocukların deşarj olabilecekleri bir ortam yok. Hep evin içerisinde, hep AVM'lerde, hep o okullarda değil mi? Bundan dolayı da maalesef ki sıkıntılar yaşanıyor. Biraz zor şehirde çocuk yetiştirmek herhalde öyle görünüyor ama avantajları da vardır mutlaka. İsterseniz şimdi sözümüzü biraz aralayalım, bir müzikle devam edelim, sonra devam ederiz. Thank you. Türkiye'de saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor ve devam ediyoruz alternatif anne bölümümüzle. Şimdi çocukça başkente geçmeden önce hani hep dezavantajlarından söz ettik şehirde çocuk yetiştirmenin ama tabii çocuk dostu bir şehir planlamak, o çocukların temiz havayı içine doldurabilmeleri çok önemli tabii ama bunun yanı sıra bir dolu da avantajı var galiba, değil mi?
Tabii ki bir kere eğitim hakları, yani eğitim Hı-hı. kalitesi açısından gerçekten çok önemli bir avantajları var. Çok isterdim ben de bir piyano öğretmenim olsun, bir tenis öğreneyim gerçekten işin ehlinden,
i̇şte
profesyonelce.
Bu anlamda şanslılar. Hani sevgili Gülüş az önce söyledi ya, işte resim yapıyorlar, spor yapıyorlar, müzikle uğraşıyorlar. Çocuklar bu yönden hakikaten Tabii. hepsine sahipler.
Bir de birbirlerini güdülüyorlar. Sosyal Hı-hı. güdülenme diye bir durum var. Ben öğreniyorum, Gülüş öğreniyor. Gülüş bana diyor ki çok güzel piyano çalıyorum ben diyor. Ben de merak ediyorum piyano nasıl çalınıyor. Ve akşam eve gidip diyorum ki ben piyano istiyorum. Yani bir saat ders istiyorum diyorum. Ve annemin beni götürebileceği bir yer var.
Evet.
Yani
evet.
bu o çocuklar için çok ciddi bir kazanım, donanım.
Bu noktada şuna da dokunmak isterim ben. Bir aktiviteyi çocuğun kendi istemesi gibisi yok.
Tabii.
Aynen öyle. Annenin gel ben seni şuna götüreceğim, şuna yazdıracağım demesinden ziyade çocuğun bunu kendi talep etmesi tabii ki işin belki devamlılığı ve
tabii
başarısı.
Tabii ki devamlılığı o için çok önemli.
İşte bu avantajlardan biri de çocukça başkent, değil mi?
Evet. Evet, Çocukça Başkent.
Biraz anlatır mısın bu siteyi, neden, nasıl kurdun, şu anda içinde neler var?
Çocukça Başkent fikri bana ait olmasıyla beraberinde bunu biz iki arkadaş yapıyoruz şu anda.
Ne zamandan beri?
Tam doğum günümüz 25 Aralık. 25 Aralık'ta biz çok yeni 2014
25 Aralık.
2014 25 Aralık'ta biz tamamen yayına başladık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tek başıma değil, dediğim gibi Nilgün arkadaşım var. Nilgün Bulutay ile beraber ortak yürüttüğümüz bir proje. Benim tek elimden çıkan bir durum değil. Proje benim ama benim tek elimden çıkmadı. Çocukça Başkent Ankara'daki çocuklara dair faaliyetlerin olduğu ama aynı zamanda pedagoglarımızın, uzman insanların da yazıların bulunduğu bir site. Çok keyifli bir site. Bunda bu nereden başladı derseniz eğer, ben yeğenlerime etkinlik ararken sayfadan sayfaya kendimi paraladığım zaman
bulamayınca dedim ki, evet, böyle bir şeye ihtiyaç var.
Aynen öyle. Çünkü bulamadım, o sayfadan bu sayfaya sürekli geçiş yaparak baştaki sayfayı unuttuğumu fark edince baktım ki bu böyle olmuyor.
Buna cep telefonundan da kolay ulaşılabiliyor mu?
Evet, aynen, mobil versiyonumuz da var. Yani şu an için herhangi bir uygulaması yok ama mobil versiyonuyla direkt internetten bağlanabiliyor.
Adres çocukçabaşkent.com yeterli mi?
Evet, evet. Çocukçabaşkent.com.
Girdiğim zaman neler öğrenebiliyorum? Sinemalar, etkinlikler?
Sinemalar, tiyatrolar, yeni burs etkinlikleri, okulların burs sınavları çünkü başlıyor. Onlar, duyurular, bir pedagogumuz var beraber çalıştığımız, Emine Hanım, onun yazıları, annelerin yazıları, annelerin paylaşımları.
Kısa zamanda çok yol kat etmişsiniz. Evet. Değil mi? Okullar, evet, size nasıl ulaşıyorlar? Anneler nasıl ulaşıyorlar? Pedagoglar.
Evet.
Gerçekten çok güzel.
Destek alan ve bir anda gerçekten duyulan bir proje oldu. Sanırım bir eksiği kapattık bu anlamda. O da bizim arkamızda oldu ve sağ olsunlar arkadaşlarım, anneler, kendi çalışma alanındaki insanlar bana çok destek oldular. Bize çok destek oldular. Arkadaşım Nilgün çok çalışkan bir kadın. O da bana inanılmaz destek oldu. Evet. O iletişim tarafını halletti.
Özellikle Ankara'da yeterince çocuklar için etkinlik olmadığından bahsederler hep. Sen bu siteyi yaparken şimdi bütün etkinlikleri görebiliyorsun. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yoksa acaba duyurma sorunu mu var?
Duyurma sorunu var. Etkinlik varmış. Ben de bunu yeni gireceğim. Etkinlik varmış.
Siz o duyuruları nasıl ediniyorsunuz? Kendiniz mi arıyorsunuz yoksa sizi mi arayıp
bundan 15 gün önce biz kendimiz arıyorduk. Şu an bize iletiliyor.
Ya ne güzel.
Evet, şu an bize iletiliyor. Biz kurumlarla, sanat okullarıyla vesaire iletişime geçtik. Onlar da sağ olsunlar bizi çok desteklediler. Bunun yanında dediğim gibi sadece ücretli etkinlikler değil. Hani AVM'lerin etkinlikleri bile bizim sitemizde mevcut. Neler yapıldı, atölyeleri, tiyatroları. Mesela çok fazla tiyatro varmış ve ben gerçekten çok mutlu oldum çocukların gelişimi açısından. Oyunlar vesaireler var. Seminer etkinliklerinin duyuruları var. Anne baba eğitimlerinin etkinliklerinin duyuruları var.
Ben bir şey daha merak ediyorum. Bir kalite süzgeciniz olacak mı? Ya da hani anneler acaba yıldız koyabiliyorlar mı oraya bir şey?
Kalite süzgecinden çok şu an için sanırım Ankara'nın sadece bunları duymasına ihtiyacı var. Çünkü sadece duyulmuyor. Yani sadece duysun ve seçimler yapılsın. Bir de oradaki görüşlerin ne kadar, yani ben kendim gidip denetlemediğim sürece onun ne kadar doğru olduğunu bilemem. Kırıcı şeylerde yaşamak kimseyle istemem. Çünkü bazen hunharca beğeniler de yorumlar yapılabiliyor. Bunun için bir tabii ki admin olması gerekiyor tamamen başına. Ama bu çok yeni bir kurum. Bu olasılığı da düşünebiliriz. Onu da ekleyebiliriz yani.
İleriye dönük neler İleriye dönük.
İleriye dönük birçok projemiz var. Şimdi annelerle beraber bir iki projemiz var. Onları yapacağız. Aslında tamamen Ankara çocuklarına ait bir site bu.
Ama diğer illere de yayılsın. Gerçekten çok hoş. Biz, şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz var. Keşke oralar için de olabilsin.
Keşke, yani ulaşabildikleri, eğer bize ulaşmak isterlerse oradaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirler. Herhangi bir, her öneriye açığız. Her fikre açığız.
Çok güzel.
Biz gelişmeye çalışan bir kurumuz. Çünkü yani ya da bir siteyiz, kurumda diyemeyiz yani onun için. Gelişmeye çalışan bir siteyiz ve bütün önerilere alışığız. Biraz önce görüşün önerisi çok güzeldi mesela, aklımıza gelmemişti bizim. Onu da hemen ilk adımlarımızın arasına alabiliriz yani.
Evet, evet, yani ben mesela yorum okumak isterim, yine bir şey görmek isterim. Çünkü şöyle bir şey var, hani oraya eğer 1500 kişi puan verdiyse onun bir anlamı oluyor. Tamam, yani 25 kişi verdiyse anlamayabilirim. Tabii. Eş dost vermiş olabilir o puanı ama yükseldiği zaman demek ki giden çok oluyor ve bir fikirleri de
şimdi
oluyor.
Burada kurum yok, etkinlik var ya, belki de o yüzden hani bir şey. Ama çok mantıklı olabilir tabii, önümüzü görmek açısından doğru söylüyorsun.
Evet, evet. Çok tabii güzel. Fikir.
Çok güzel gerçekten. Peki yeni projeler de olacak dediniz. Keşke bütün illere de sıçrasa İnşallah. Dedik ama sizin öyle planlarınız var mı? Diğer illerde de bunu kurmak gibi. Orada...
Var. Şimdi çocukça başkent olarak biz online eğitimlere başlıyoruz yakın zamanda. Annelere, yani şehrin dışındaki insanlara.
Nasıl bir eğitim? Soru cevap?
Evet, soru cevap, anne eğitimleri... hamile eğitimleri dahilinde, yani bu tip online bir eğitim girişimimiz var. Yapılandırılıyor. Bir hafta 10 gün içinde o da aktif hale gelecek.
Biraz açar mısın online eğitim?
Bunlar mesela bize ulaşamayan, hani biraz önce bahsettik ya, şehir çocuğu ve şehirde olmayan çocuklar. Bunun tabii ki bir de taşra kısmı var. Yani hani her şeyi elde edemeyen bir kesim, evet, var. Çok eğitime ihtiyaç duyuyorlar, çok fazla istiyorlar ve biz bu konuyla ilgili gerçekten çalışmalarımızı yaptık. Bütün fizibilite çalışmaları, programımız, her şeyimiz hazır. Bir hafta 10 gün içinde de daha başka sürprizlerle beraber. Bu sadece güzel bir kısmını size fısıldayabiliyorum şu an. Daha peki, başka bir sürü şey etkinliğim
var. Çocukça Başkent sitesinin ziyaretçileri daha çok çocuklar mı yoksa ebeveynler?
Ebeveynler. Ebeveynler, çünkü onlar ne yapılması gerektiğine, nereye gidelim, neler yapalım karar verdikleri için. Mesela çok yakında, bugün ya da yarın açılacak bir bölüm var. Hepsi internet çocuğu, biliyorsunuz. Bilgisayarı çok güzel kullanıyorlar. Gerek iki işletim sistemi için de bulunan oyunları, yorumlarını yaptık. Şu an 10-15 oyunu kadar yapabildik. Onları günden güne yayın haline çıkaracağız. Hani bu oyunu şu yaştaki insan, bunu da bir pedagogumuz değerlendirecek. Bu konuda o oyunlarla ilgili yorumlar yapacaklar. Yeni bir de böyle bir bölüm olacak inşallah.
Çok güzel. Peki daha çok neleri seçiyorlar?
Daha çok tiyatroyu çok seçen var. Akademik yazıları okuyan ailelerimiz çok fazla. Bir de dediğim gibi bu ücretsiz etkinlikler çok fazla tıklanıyor. Çünkü onlar sonuçta hani tiyatroya her hafta götürmek maliyetli bir şey olabilir. Ama bunu herhangi bir kurum size sağladığı zaman daha rahat oluyor.
Ben de o soruyu şu şekilde sormak istiyorum. Başkent Ankara'nın velilerinin acaba tercihleri, özel talepleri var mı ezelden beri?
Başkent velisi, başkent insanı çok sanata düşkün bir
seyirci.
Mesela ben tiyatroya gittiğim zaman çok mutlu olurum. Çünkü orada beni anlayan insanlar olduğunu düşünürüm. Ve gişeler doludur mesela devlet tiyatronun. Özel iller için bir şey söyleyemeyeceğim ama yani bilgim olmadığı için. Mutlaka oyuna giderim herhalde bir iki tane. Yani seçmeye çalışırım.
Ya da biz sanata düşkünüz ha?
Sanata düşkün bir iliz bence. Yani bir de diplomasinin hani kökeninden geliyoruz vesaire. Mesela bizim konserlerimiz daha farklı. Ben Ankara'yı çok sevenlerdenim.
Ben de.
O yüzden şimdi biraz yanlı konuşabilirim.
Ben de çok sevdim bunu duyunca.
Ben Ankara'yı çok seviyorum.
Yani evet, çocuklarımızın da böyle büyümeleri dileğiyle diyelim. Süremizin sonuna geldik ne yazık ki. Ayrılma
çok teşekkür
vakti.
Evet. İlham.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel.
Teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun.
Çok sağ ol.
Çocukça Başkent'e başarılar dileyelim.
Çok
sevgili Eda Dilhan Aydın
çok
ve sevgili Gülüş Türkmen. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya
edelim.
Yine bugün bu saatlerde Alternatif Anne'de bir başka konu ve konukla birlikte olacağız dinleyicilerimizle. Tekrar teşekkürler. Ve yine bir müzikle devam ediyor Hayatın Sesleri.
Tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardık. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardık. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zamandı.
dostlar, ne ister neyi özleriz. Denizini arayan akarsulara benzeriz. Pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyüdü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zaman.
Yeni bir hafta, yeni bir hayatın sesleri dedik ve işte programımızın sonuna geldik bile sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz bu haftaya yarışmamızın konusu çay dedik. Bu haftanın sonuna kadar çayla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Çay sizler için ne ifade ediyor? hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresinden, Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri diye aradığınızda ulaşabilir, yarışmamıza katılabilirsiniz. Hepinize şimdiden bol şans diliyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken, yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.